Ayrım 23, Grizu 2, Muzaffer Oruçoğlu, sayfa 270. Toplumun deli gömleği giydirdiği gerçek varoluş çabasını arayan bir kadın.
İnsanın ağzından çıkan söz muska değilse, muska taksa da fayda etmez.
Kumru ayıldığında boş ucunda bekleyen kadınları süzdü sessizce. Kocası derdini kimseye söylemeden ölmüş, cemaat tarafından götürülüp gömülmüştü. Artık yapacak bir şey yoktu. Hurşit'in ölümünü kardeşlerine haber vermek, Neşat'ı ise o cehennemden kurtarmaktı. Cinler küçükken Neşat'a anlattığı cin masallarından çıkmış, yerin dipsiz maden karanlığında çocuğun başına bela kesilmişlerdi. Neşat'a kim yardım edecekti? Emmilerinin kendilerine faydası yoktu. Babasına tutunan Neşat bundan sonra kime tutunacaktı? Cinlerin çarpıp delirttiği çocukların sayısı az mıydı madende? Hızır'ı ateş yutmuştu. Neşat'ı o cehennemden çekip çıkarmanın bir yolu olmalıydı. Kalktı bacaklarını çekti. Kadınların teskin edici mırıltılarını dinlerken alnını dizlerine dayadı. Çocuklarını Anşa ile Cemal'i birisine bırakıp Kozlu'ya gitmeye karar verdi. Kafasını kaldırdığında Recep'in anasıyla göz göze geldi.
''Benim Kozlu'ya gitmem lazım ama çocuklarımı sana bıraksam.''
Kadın Kumru'nun ölüm haberini oğluna ve kayınlarına bildirmek istediğini anladı hemen. Oğlu Recep'e yiyecek bir şeyler göndermeyi akıl ederken ''Ver çocuklara ben bakarım.'' dedi. Kumru kalktı hazırlıklarını yaptı. Recep'e verilecek torbayı alıp kendi torbasının içine koydu. Anası Zehra düştü aklına. Şimdi gelse de onunla birlikte gitsem diye iç geçirdi. Çocukları teslim etti, torbayı sırtlayıp evden çıktı. Yaşamında ilk kez tek başına evden çıkıp uzak bir yere gidiyordu. Yolu şaşırıp başka bir yere gitmekten, kaybolmaktan korkmuyordu. Hızır'ı ve Hurşit'i kaybetmişti. Bir çare bulamazsa Neşat'ı da kaybedecekti. Zonguldak'tan çıktı, Kozlu yoluna girdi. Çarıklarının tabanında açılan delikleri içten vurduğu deri yamalarla kapatmıştı. Ev halkının çarığını yamalama işini yıllardır sürdürdüğü için ustalaşmıştı. Üzerine yıkana yıkana solmuş, süzülmüş, yeşil bir çarşaf atmıştı. Elpek kumaştan düğmesiz bir gömlek geçirmişti sırtına. Gömleğin altında Zonguldak'ta dokunan ve pılpıt denen keten kumaştan bizzat kendisinin biçip diktiği bir çatal don vardı. Saçlarını kille yıkamış, her zaman yaptığı gibi tek bir kalın örgüye dönüştürüp sırtından kalçalarına doğru salıvermişti. Çam ağaçlarının arasından kıvrılıp giden toprak yolda iki atlı belirdi. Zaptiye sandı önce. Yaklaştıklarında bunların Serdar'la Tahsin olduğunu anladı. Safranbolulu Rıza Bey'in hediye ettiği beyaz bir atın üzerindeydi Serdar Bey. Kafasında kırmızı bir fes, sırtında ise ağızdan dolma bir tüfek vardı. Atını tam Kumru'nun önünde durdurdu.
''Başın sağ olsun Kumru'' dedi, ısınmış arzulu bir sesle. ''Yolculuk nereye böyle?''
''Sağ ol Serdar emmi'' diye başını yere eğdi Kumru. ''Kozlu'ya gidip oğlumu görmem lazım. Neşat'ımı o cehennemden kurtarmam lazım.''
Serdar Bey'in çatılmış kaşları gevşedi birden. Kadının güçlü bir ihtiyaç ve sığınma duygusuyla içe doğru ağladığını sezinlemişti. Yaşamı boyunca hiç böylesine güzel, sahipsiz bir kadın görmediğini ve hiçbir ağlayışın da kendisine bu denli zevk vermediğini düşünürken,
''Dertlerini, acılarını içine atma Kumru kadın.'' dedi. ''Ne derdin varsa gel bana söyle. Devir kötü devirdir. İyi insan kalmamış.'' Herkes bir insaf bozuntusu, bir gölgesiz meyvesiz ağaç olmuş ki Allah yardım etsin. Kozudan döner dönmez bana uğra, ne meselen varsa hallederim.
Allah razı olsun Serdar emmi.
Kadının yüzüne atın üzerinden dik dik bakarken gençlik yıllarını anımsadı. Gerçekleşemeyen arzularını, gece baskınlarını, özellikle de Zehra'yı gönül rızasıyla kucağına düşürememiş olmanın ruhunda yarattığı çalkantıları anımsadı. Üç gamzeli dünyalar güzeli bu kadın daha o zamanlar çocuktu. Zaptiye'nin ciddiyetle aradığı Zehra'yı soracakken vazgeçti. Kadına kötü şeyleri anımsatmanın yeri değildi. Atlılardan ayrılıp yoluna devam etti Kumru. Bulgur kazanı gibi kaynıyordu kafası. Duyguları düşünce, düşünceleri ise duygu baskınına uğruyor, içi aydınlanıyor, kararıyor, parçalanıyor, birleşiyordu. Serdar çıkarı olmadan bir insana yardım eder miydi? Bayramla Zehra'yı gece gündüz arayan, Hızır'la Neşat'ı çocuk yaşta ocağa gönderen Serdar değil miydi? Neşat'ı o ocaktan kim kurtarabilirdi? Neşat çalışmasa köye gelse, Serdar Neşat'ı gerisin geriye madene göndermez miydi? Serdar'ın emeli neydi? Kocası yeni ölmüş dul bir kadın mıydı? Ya ondan sonra, ya bayram duyarsa, Zehra duyarsa, yer duyarsa, gök de duyar, gök duyarsa iki cihan duyar. Serdar sözüne sadık kalırsa Neşat'ı madenden çıkarır, bir daha geri göndermezse kötü mü olur? Neşat cinlerden kurtulur, göçükten, kör nefesten, öksürükten kurtulur. Yürüdükçe içinde belirginleşen, hiç tanımadığı ikinci bir kumru ortaya çıkıyordu. Sağlam sandığı, her şeyden kuşkulanan, hesaplayan, nedensel düşünen, Neşat'ın geleceğine sağlam kefil bulma uğruna beklenmedik günahlara hazırlanan bir kumru. Amacını berraklaştırıyor, ona ulaşacak olası tüm araçları titizlikle inceliyordu. Yolun ortasında durdu, içindeki ses tufanına baktı ilkin. Sonra tozdan görünmeyen ayaklarına ve toza batmış yeşil yaprağı. Kendisi gibi vakitsiz dul kalan genç kadınları, hayat ağacından yolun tozuna düşen yeşil yapraklara benzetti. Yitirilmiş tılsımı, yaşamını anlandırıp abat edecek can alıcı çabayı, toplumun deli gömleği giydirdiği gerçek varoluş çabasını arayan bir kadını andırıyordu. Birden irkildi. Sessizliğinin ölüm gibi ürkütücü bir güce dönüşmüş olduğunu fark etti. Kendisini o an acılı kuş avazlarına doğru yürüyen, tarumar olmuş tüm yuvaları kendi sıcaklığına kavuşturan iyi yürekli bir kuş ana olarak hayal etti. Havzaya yaklaştığında zayıflamış olan iç sesleri yeniden güçlendi. Yeraltı karanlığına açılan kuyular, galeriler, moloz ve kömür tozu yığınları, kömür harmanları, yıkama yerleri, katırlar, atlar, arabalar, üst üste yığılmış direkler, bakır borular, raylar, yer altından çıkanlar, yer altına girenler. Ayaklarını bastığı yerin 7 kat altını hayal etti. Karanlık, su, ateş, gaz, insan teri, katırlar, cinler ve Neşat. Gözlerinin önünde insana kendi özünden bakan madenci yüzleri belirdi. Madenciler 7 iklim 4 bucağı sarmış, dünya madencilerin dünyası haline gelmişti. Şu gökyüzü sacının kenarında nar içi gibi kızartan ateş maden ateşi miydi yoksa? Yediği yemeğin ekşimiş, kekremsi tadına içinden lanet okuyan tesviyeci Adem'e rastladı Kumru. ''Selamün aleyküm dayı'' dedi. ''Ben Zonguldaklı Hurşit'in karısıyım. Oğlum Neşat'ı görmeye geldim. Nasıl bulurum onu?'' Böylesine alımlı bir kadının kendisini erkekler gibi selamlamasını içli bir gülümseyişle karşıladı Adem. Her zaman yaptığı gibi gülümseyişinin yarattığı gayip seslere takıldı. Sarığını düzeltirken ''Aleyküm selam, aleyküm selam'' diyerek zoraki kibar bir havaya girdi. ''Kışlalı Neşat baba var. Bekçilik yapan köse Neşat. O mu acaba?'' Kumru'nun morali bozuldu. Adamın karşısında kendisini haylice yaşlı bir kadın olarak hissetti. Madende uzun süre çalışanların dinleme ve anlama yetilerini yarı yarıya yitirdiklerini sandı. ''O değil'' dedi. ''Benim sorduğum küçük bir çocuktur. Emmileriyle beraber çalışır. Yusuf, Nasuh, Mikail.'' ''Ha, şimdi anladım. 33 rakamlı ocakta çalışan şu bizim çay cumalı ekmeksiz Ali'nin oğlu Yusuf.'' Yo, o da değil. Benim sorduklarım Zonguldaklı. Adem durumu anlamak için biraz düşündü. Tanıdığı Zonguldaklıların adlarını anımsamaya çalıştı. Hiçbirisini çıkaramadı. Harman yerine bakarken, ha, şimdi hatırladım. Gel diyerek yürümeye başladı. Zonguldaklı harmancı Haydar orada. O sana bulur aradıklarını. İyi. Haydar emmiyi bulursak oğlumu da bulurum. Kömür ve kömür tozu yığınlarının arasından geçip harmana doğru ilerlediler. 8 kişi çalışıyordu harman yerinde. Kırıcılar, tasnifçiler, taşıyıcılar. Adem harmanın öbür ucunda çalışan Haydar'ı gösterdi Kumru'ya. Kadın çekiciyle kömür bloklarını kıran Haydar'a doğru yürüdü. ''Allah kolaylık versin Haydar emmi.'' Kumru'yu görünce şaşırdı Haydar. ''Hoş geldin Kumru. Hayırdır, ne işin var buralarda?'' Boynundaki bezle yüzünün terini sildi. Kadının sırtındaki torbayı yere indirişine, ağlamaya başlayışına merak ve endişeyle izlerken, ''Ne o, bir şey mi oldu?'' diye mırıldandı.
''Hurşit öldü Haydar Embe. Aynı günün gecesi Cebeli de öldü.''
Çekiç Haydar'ın elinden düştü. Çarıklı ayaklarını kırılmış kömür parçalarının arasından çıkardı, çömeldi, simsiyah kocaman ellerine baktı. Sesleri genzinde ezerek hım hım bir tarzda, ''Vay be, şu Allah'ın işine bak.'' diye mırıldandı. Tesviyeci Adem ve harmanda çalışan madenciler ocaklarda yine bir durum olduğunu sanarak Kumru ile Haydar'a kulak verdiler. ''Azrail bu zalim dünyada canını alacak adam bulamadı da gitti o iki güzel insana mı musallat oldu? Bu nasıl devran?'' Haydar'ın yanarak içten konuştuğunu hissetti Kumru. Acısının paylaşıldığını, hafiflediğini sandı. Harmancıları merak içinde bırakıp üzdüğünü, işinden ettiğini anladı. Galeriden çıkıp harman yerine doğru gelen vagona baktı.
''Ben Neşat'ı nasıl bulurum Haydar emmi?''
''Aha, Neşat'ın iş arkadaşı Harun geldi.'' diyerek geleni gösterdi. Neşat'ın anlattıklarından bu adı anımsadı hemen. Başını çevirip vagonu arkadan iterek harman yerine doğru usul usul ilerleyen Harun'a baktı. Vagon kömür çekmekten yorgun düşmüş bir ocak kısrağı olarak canlandı gözlerinin önünde.
''Neşat nerede Harun?''
Vagonu durdurdu. Kumru'yu şaşkınlıkla seyre koyuldu Harun. Hurşit'in kardeşlerinin ve Recep'in göz kulak olmasıyla ocakta bazen kaçamak uykulara yatırıldığı için Neşat'ın uyuduğunu söylemedi.
''Küfeleri kömür doldurmak için kaldı. Gittiğinde söyle, anası gelmiş, gelsin.''
''Tamam.'' diyerek olağanüstü bir güçle dolu vagonu harman yerine devirdi. Kumru az ötede de toz ve moloz yığınlarının arasında yiyecek arayan martılara, serçelere baktı. Yerin ışık geçirmez dipsiz karanlığında ekmek kırıntısı arayan körpe bir serçeye benzetti Neşat'ı.
''İş zamanında görüşe gelenleri görüştürmezler.'' dedi Haydar. ''Bereket versin ki Neşat küfecidir, harmana gelir gider. Görüşemezdin yoksa. Aslında seni burada görürlerse kızarlar. Görüşçüler idare binasının önünde beklerler. Gene de sen merak etme kızım, ben idare ederim. Mesut Çavuş'la aram iyidir. Hurşit ölmüş derim, üzülür, ses etmez.''
Derin derin öksürdü, güçlü bir hırlayışla boğazındaki balgamı söküp yana savurdu.
''Hurşit neden öldü? Ciğerden mi, dayaktan mı?''
''Hurşit'i ciğeri öldürdü. Dayakta tuzu biberi oldu. Elleri kırılsın, Allah iki gözden zelil etsin sebep olanları.''
Haydar dayakçılara lanet okuduğu halde kendisini onların yerine koydu. Ellerinin kırık, gözlerinin kör olduğunu hayal etti bir an. Havzayı büyük bir ekmeğe benzetti. Çetin kazanılan her ekmeğin mayasında kan ve gözyaşı vardı. Ağlamak istedi. Kimsenin gözyaşından ibret almayacağını anımsayınca vazgeçti. Gördüğü her güzel kadını hayaline taşıma ve orada onunla aklın hayalin alamayacağı biçimlerde yaşama alışkanlığına sahip olmasına rağmen Kumru'nun güzelliğini fark edemedi. Her küçük yanlışın dönüp dolaşıp kendisini büyük bir felaket olarak dayattığını aklından geçirdi. Kumru Neşat'ın koşarak geldiğini görünce ayağa kalktı. Hurşit'e saygının gereği olarak Haydar da kalktı ayağa. Anayla oğlun kucaklaşmasını buruk bir zevkle izledi. Belirsiz ve şaşkındı. Anasına doğru koşan ve memeye kuyruğunu sallayarak dalan aç kara bir kuzu canlandı şaşkınlık aynasında. Kumru oğluna sımsıkı sarılmıştı. Ağlıyor ve koklaya koklaya öpüyordu habire. Haydar halis yürekli hiçbir ananın madende çalışan oğluna babasının ölüm haberini getirmeyeceğine inanıyor, durumu dikkatle izliyordu. Kadın oğlunun cılız, ürkek halini acıyla izlerken parçalanmış iple sıkı sıkıya bağlanmış çarıklarını fark etti.
''Çarıkların parçalanmış oğlum.'' diye çömeldi. ''Altı sağlam mı? Kaldır ayağını hele.''
Her iki çarığın altında birer delik açılmıştı. Yüreği delinmiş gibi inledi. Kafasını kaldırdı, göz göze geldi oğluyla.
''İkisi de delinmiş, incelmiş. Anan kurban olsun ayaklarına. Senin çalıştığın yer nasıl bir yer oğlum?'' ''Çarık yiyen bir yer.'' dedi Neşat sesini alçaltarak. ''Cinlerin çoğaldığı bir yer. Babam niye gelmedi de sen geldin?''
Kadın gerçeği söylemekten korktu. Sessizliğe sığınıp kendi boşluğuna doğru ağladı. Oğlunu bu kömür yığınlarından, madencilerin ve yük hayvanlarının bakışlarından, iş bekleyen malzemelerden, binalardan koparıp götüremeyeceğini anladı. Kalkıp torbasına gitti, ağzını açtı. Hurşit'in çarıklarını çıkardı.
O çarıkları çıkar oğlum. Al bunları geçir ayaklarına.
Çarıkları evirip çevirdi Neşat. Torbaya açık ağzından kuş bakışı bir göz attı.
Bunlar babamın çarıkları. Benim ayağıma büyük gelir.
O zaman al benim çarıklarımı giy.
Sen ne giyeceksin?
Ben giymesem de olur. Senin yırtıkları giyerim. Ana ile oğul arasındaki ilişkiler Haydar'ı hüzünlendirmişti. Ağlamanın bir ibadet hali olduğunu düşünürken kafasındaki soru işaretlerini kovalamaya başlamıştı. Kadın kocasının ölümünü oğluna neden bildirmemişti? Satı kadının dediği doğru muydu? Dul kalan kadının gönül yaylası her daim günlük güneşlik, bağlık bahçelik midir? Bu kadının gövdesindeki her tüy Hurşit öldükten sonra çiçek mi oldu şimdi?
Bunu Recep'e verirsin, anası gönderdi. Sana biraz yiyecek getirdim, giymen için üst baş getirdim.
Elini torbaya soktu, yıkadığı, dikip yamaladığı elbiseleri gösterdi.
İmama söyle gelsin, madene insin, okusun üflesin, def etsin cinleri.
Üzerinde muska varsa cinler sana dokunmaz oğlum. Göçük altından çıkardığı muskalı ölüler, grizuda yananlar, delirenler canlandı Haydar'ın hayalinde. Her madenci muska taşıdığı için muskanın koruyucu gücünün kalmadığını sandı. İnsanın yüreğinde muska yoksa, yediği ekmekte, içtiği suda muska yoksa, insanın ağzından çıkan sözde muska yoksa, muska taksa da fayda etmez. Neşat Haydar'ın sözünden daha önce kendisinin de düşündüğü bir gerçeği, taktığı muskanın fayda etmediği gerçeğini çıkardı. Oğlunun kömür tozundan kararmış yüzünü, ürkek dermansız duruşunu, terini silmekten kat kat pasak bağlamış boyun bezini içi yanarak seyretti Kumru. Hurşit'in ölümünü bildirmesi durumunda çocuğun delireceğinden korktu.
Söylesene babam niye gelmedi ana?
Baban hasta oğlum, çalışacak halde değil. Sana yardım eden yok mu ocakta?
Recep var. Recep'in olduğu yere cinler yaklaşmazlar.
Ya emmilerin?
Boş ver emmilerimi. Recep olmasa ben kaçarım bu madenden.
Kaçarım sözünü ağzına alma oğlum diye uyardı Haydar. Duyarlarsa falakaya yatırır, anadan doğduğuna pişman ederler.
Allah esirgesin dedi Kumru. Oğlunun zorlandığını, ağır işte cinler arasında kaldığını, ezildiğini, firarı aklından geçirdiğini düşündü.
Serdar'ın söylediklerini, kudretini anımsadı. Kendine karşı bir tiksinme duygusu uyandı içinde.
Sabret oğlum, seni kurtaracağım bu cehennemden demek üzereyken vazgeçti.
Haydar bir izin koparıp oğlanı anasıyla birlikte Zonguldak'a göndermenin en akılcı yol olduğunu düşündü. Aklına Memduh Çavuş geldi. Hurşit'i dövdüren oydu. Ya korkudan ya da vicdan azabından dolayı bir şeyler yapabilirdi.
Bak kızım, bu havza bir bataklıktır ki hiçbir ot köklenmez diye söze girdi. Bu bataklıkta köklenen tek bir kamış var. O kamışa bakmadan bu bataklığın kudretini anlamanın mümkünatı da yok. O kamış Memduh Çavuş'tur. Sen ona git. Anlat, de ki böyle böyle. Hurşit durup dururken öldü. Yaralar bereler içinde inleye inleye öldü. Oğlumun münavebe gününe 5 gün vardı. Allah rızası için 5 günlük izin verin de. 5 gün izin 15 günde münavebe süresi eder 20 gün. Çocuk için iyidir 20 gün. Yatar istirahatine bakar.
Haydar'ın verdiği akıl üzerine maden idaresine gitti Kumru. Kocasının öldüğünü söyleyecek, oğlu için izin alacaktı münavebe gününe kadar. Kapıdaki bekçi Memduh Çavuş'a götürdü onu. Doktorun boş odasında kavga eden madencileri sorguluyordu Çavuş. Sorgu bittikten sonra Kumru'yu içeri aldırdı. Umulmadık bir durumla karşılaşmış gibi oldu. Sorgunun katılaştırdığı yüzü kadının güzelliği karşısında aniden yumuşadı. Kumru'nun kimliğini ve derdini dökmeye başlamasıyla birlikte yumuşama donuklaştı, bakışlarına sis ışıltısı, yılların yüreğinde biriktirdiği sınanmamış bir gücün haşin şehevi ışıltısı çöktü. Kumru'nun çekingen, ahengsiz, aciz sesinden cesaret aldı. Kendisini onun yerine koyarak düşündü. Dayanılmaz bir ihtiyaç ve çaresizlik duygusunun ağırlığı altında ezildiğini hisseder gibi oldu. Sessizleşti. Birden bu duygunun yerine Hurşit'i kendisinin öldürttüğü korkusu aldı. Kadının can alıcı bir gerçeğin, havzadaki şer bilmecelerinin, dayakların, ihmallerin ve ölümlerin bilincinde olup olmadığını merak etti. peş peşe sorular sordu. Birbirine sıkıca kenetlenmiş, tekin olmayan duygularla dikkatlice dinledi. Kadının iyilik görmediği halde minnettarlık, borçlu olmadığı halde borçluluk duygusu içinde olduğunu sezinledi. Fesini başından çıkarıp masanın üzerine koydu. Kadının yarattığı iklime salıverdi kendisini. Suç ile merhametin arasında durmasına rağmen bağlı olduğu ahlakın bilinciyle değil, o ahlakın güdüsüyle hareket etme eğilimine girdi. Üzüldüm diye mırıldandı. Sustu, salondan gelen sesleri dinledi. Kumru o an karşısında ermiş tavrıyla oturan ve usanmaz bir azimle yerin dibini bulmaya çalışan bu adamın havzanın sahibi olduğunu sandı. Oğluna 5 gün izin verdim, al götür. Münavebe süresi bitti mi? Herkese beraber işinin başına dönsün. Tamam mı?
Tamam, Allah senden razı olsun.
Olağanüstü güzel bulmasına ve ilk görüşte heyecanlanmasına rağmen Kumru'ya ilgi duymadı. Ne olursa olsun sonuçta Hurşit'in karısıydı o. Bu havzada duyumsamak istediği her halis acıyı ayartan, soysuzlaştıran, teselli ederek kendi çavuşuna tattırmaya çalışan yaramaz bir adamın karısıydı. Kumru'nun gider ayak ocak cinlerinden, Neşat'ın korkusundan ve delirme tehlikesinden söz etmesi üzerine, ''Oğlunun yüreğine Allah korkusu yerleştir.'' dedi. ''Yüreğinde Allah korkusu olan bir çocuğa cinler yaklaşmaz.'' Şimdi çık, binanın önünde bekle. Adam gönderip oğlunu getirteceğim. Yevmiyesini de 5 gün sonra emmileri alır getirir. Odadan usulca çıktı Kumru. Söylendiği gibi maden idaresinin önünde beklemeye başladı. Az sonra bir ayakçı çıktı maden idaresinden. Kendisini izlemesini söyledi Kumru'ya. Aklının genişlediğini, aydınlandığını, tüm iç sıkıntılarının o aydınlıkta eridiğini, ışığa ve sevince dönüştüğünü sandı. Haydar'ı aradı gönül gözüyle, kırçıllaşmış sakalına, sezdirmeden ağlayan acısına, kocaman ellerine sığınmak geldi içinden. Sessiz sessiz ağlayarak, attığı her adımdan haz alarak uğultusuna kulak verdi Havza'nın. 23. Ayrımın Sonu. Sayfa 280.